Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Yüksek Topuklar. Yazarı Muratan Mungan, türü roman. Yayınevi Metis Yayınları 4. basım Mart 2009. ISBN No'su 978 975 342 361 8. Bu kitap 527 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Muratan Mungan, Yüksek Topuklar, 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı, 1980'de yayımlanan Mahmut ile Yezida'dır. Şiir, hikaye, oyun, radyo oyunu, senaryo ve şarkı sözü gibi çok farklı türlerde eserler vermiştir. Şiirlerinden yapılan seçmeler Kürtçe'ye çevrildi. Li Rochilata, Dilamin, Kalbimin Doğusunda ve 2007'de yayımlanan Belgifa Mar, Yılan Yastı. Dünya Edebiyatı'nın öyküleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı. Çeşitli yazı ve denemelerini Meskalin 60 Draje, Soğuk Büfe ve Bir Kutu Daha da topladı. Mungan, 2005 yılı için hazırlanmış özel bir basım olan 50 parçadan çalışma dosyalarından farklı türlerde parçalar sundu okurlarına. 2006 tarihli Söz Vermiş Şarkılar, yazarın bestelenmiş ve bestelenmemiş bütün şarkı sözlerini bir araya getiriyor. Yayımlanmış son kitapları Kadından Kentler ve Bazı Yazlar Uzaktan Geçer. Metis Yayınları, yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat olarak yayımlamaktadır. Muratan Mungan, Yüksek Topuklar. Yıllardır bu kitabı bitirmemi bekleyen çevremdeki bütün kadınlar, en çok da Zeynep Zeytinoğlu için. Hayatım içinden geçen cümleler içinde geçti. 1. Bölüm 1. İçimdeki bir his. Bundan birkaç yıl önce yazmaya karar vermiştim bu öyküyü. Güzel ve uzun bir öykü olsun istemiştim. Her zamanki gibi onca iş, onca uğraş girdi araya. Gündeliğin hayhuyunda başka öyküler, başka öykücükler, yalnızca yazılan, yazılmayı bekleyenler değil, yaşananlar da geçit vermedi. Sonunda bir gün yazarım, nasıl olsa bir gün yazarım diye beklettiklerimden biri olup çıktı bu da. Kimi zaman yazdığımda kim bilir nasıl müthiş bir kitap olacağını düşleyip heyecanlandıklarımdan biri olarak geliyordu aklıma. Kimi zaman da yazamadıklarımın yüreğimi daraltan ağır çeki taşlarından biri olarak. Bu tür muhasebeler içinde bulunduğum ruh haline göre değişiyordu. Belki yazacağı onca şeyi üst üste yiyip yıllar boyu onlarla birlikte gezen bütün yazarlar da böyle oluyordur. Artık onları bilemem. Ama her zaman söylerim, yazıp da düşlediklerinizin ne kadarını yazabildiğinizi görmektense, bir gün yazdığımda nasıl müthiş bir şey olacak kim bilir diyerek kendinizi geleceğe ertelemeniz daha heyecan vericidir. Bilirsiniz, insanları heyecanları yaşatır. Buraya kadar söylediklerimden benim bir yazar olduğumu düşünmüş olmalısınız. Hayır değilim ama öyle zannedilmek hoşuma gidiyor. Aslında yazıya gönül vermiş olduğumu, boş zamanlarımda nasıl derler, kendi çapımda öyküler, öykücükler, çeşitli denemeler yazdığımı ne yazık ki ancak birkaç yakınım biliyor. Onların da pek ciddiye aldığını sanmıyorum. Başarılı bir grafikerim. İşime çok asılmamakla birlikte fena para kazanmıyorum. Bunların bana yettiğini düşünüyor olmalılar. Yazdıklarımdan, yazmaya çalıştıklarımdan kimselere pek söz etmem. Hem kendimi sahiden bir yazar olarak görmeyişimden kaynaklanıyor bu. İnsan kendi bir yazar gibi hissetmezse başkaları için nasıl ikna edici olabilir? Hem de heyecanlarıma kapılıp birkaç kez anlatacak gibi olduğumda karşılaştığım genel bir kayıtsızlık, umursamaz tavırlar ya da anlattıklarım başkaları tarafından inançsız gözlerle dinlenmesi beni bu konuda iyice ürkek yaptı. Ben de bu arzumu kendime saklamaya karar verdim. Eğer günün birinde iyi bir kitap yazabilirsem hepsinden öcümü almış olacağım. Kimlik kartımı gösterip izninizle öyküme geçmek istiyorum. Adım Nermin. Değişen durumlara göre bazen çok iyi, bazen çok kötü bulduğum bir medeni halim var, bekarım. Yalnız yaşıyorum. İstanbul'da yalnız yaşayan bir kadın olmanın ne anlama geldiğini anlatacak değilim. Bazı şeyleri okulun hayal gücüne bırakmak gerektiğine inanırım. Evet, kendimi güzel buluyorum. Sokaktaki adam için çarpıcı biri değilsem bile eğitimli gözler beni fark ediyor. Sosyalizm, feminizm, anarşizm, yoga, uzak doğu felsefesi, Taocu seks, ikebana kursları, parapsikoloji, sağlıklı beslenme, çevre duyarlılığı, yeşil politika gibi çok çeşitli şeylere bulaştıktan sonra şimdi evimde nihilist nihilist oturuyor ve "Bu memleket adam olmaz kardeşim," diyorum. Hepimizin bütün gençliğimiz boyunca büyüklerimizden hemen her Allah'ın günü duyduğu bu yalan sözü söyleyebilmek için niye bu kadar zaman kaybettiğimi, bu sıradan gerçeğe ulaşmak için niye bu kadar gezip dolaştığımı sormayın bana. Bilmiyorum. Sanırım siz de bilmiyorsunuzdur. Gelelim öyküme. Temel bir görüntüden kıvılcım almıştı bu öykü. Benim için hayli temel olan bir görüntüden. Esası olan, kötü adamlar tarafından kovalanırken münasebetsiz bir biçimde ortaya çıkan esas olacak. Kız bütün işleri alt üst eder. Oğlan kaçarken ona adım uyduramaz. Onunla birlikte koşamaz, koşmaya çalıştığında da kendi kadar münasebetsiz ayakkabılarının yüksek topuklarından biri kırılır. Ya bir mazgala sıkışarak ya da basamakların birine takılarak duralayıp vakit kaybetmelerine, dahası az kalsın yakalanmalarına neden olur. O müsibet topuğu sıkıştığı yerden kurtaralım derken kötü adamın bir sürü olan adamları yetişirler. Yetişemeseler bile şu ahmak kızın beceriksizliği yüzünden sizin yüreğiniz ağzınıza gelir. Hanım kızımız hiç bulunmaması gereken bir yerde ansızın bitivererek bir dolu budalaca gerilime, nedensiz belaya yol açtı yetmiyormuş gibi yaptığı ikinci bir yanlış hareket sonucu baş kötü adam tarafından rehin alınır. Baş kötü adamın elindeki silahı bırak, yoksa kızı vururum tehdidi yüzünden esas oğlan elindeki silahı atmak zorunda kalır. O eksik akıllıyı kurtaracağım diye canını yok yere tehlikeye atan esas oğlan, kızın yüreğindeki sevgi ve fedakarlık sandığı küçük minik entrika ve merak kurduğu yüzünden başını yeni yeni belalar alır. Mazgala sıkışmasa, basamaklarda düşmese bile düz yolda kırılabilen o yüksek topu, aklı kadar narin olduğu için çabuk incinen bileğinin de burkulmasına neden olur. Yetmiyormuş gibi bir de o koca kıçlı kızı taşımak ya da omuzlayıp yüklenmek zorunda kalan esas oğlanın çilesi bitmez. Bana kalırsa yanında sürdüğü o kızın peşindeki bir sürü adamdan daha tehlikeli olduğunu anlayana kadar da bitmeyecektir. Benim için her durumda erkeğin başına bela olan bu kadın tipinin simgesi işte o yüksek topukları olmuştu. Bir biçimde o topukların üzerine yükselen kadınları yazacaktım. Bu bir duruştu çünkü. Bu kadınların hayattaki iddialarına ait bir duruştu. Her yerde, her durumda, her şeye karşı gösterdikleri bir iddianın duruşuydu. Yalnızca erkeği kahraman, kadını himayeye muhtaç gösteren erkek egemen senaristlerin hayat görüşleriyle açıklayamıyordum bu durumu. Sanırım bu konuya yeniden döneceğim. En azından bu kadar sözden sonra dönmem şart oldu. Geçen yıl Pedro Almodóvar'ın O Güzelim Yüksek Topuklar filmini hep bu duygular eşliğinde seyrettikten sonra öyküme de bu adı vermeyi kararlaştırdım. Birdenbire çoğalan televizyon kanallarında sürekli olarak döndüre döndüre gösterilen şu eski siyah beyaz filmler yüksek topuklara karşı hiç eksilmeyen nefretimi ve öfkemi depreştirmiş, beni bu temel görüntüye ve bu öyküye geri döndürmüştü. Artık yazmalıydım. Beni kırılan o topuğun simgelediği kadın tipi çok ilgilendiriyordu. İki ters bir yüz kadar basit bir örgü tekniği gibiydi bu kadın tipi. Hangi filmin neresine koysan gidiyordu. Bence bu tipin ilk örneği Kül Kedisi'dir. Masalının bütün varlık nedeni olan o saate bakmayı bile akıl edemeyen Kül Kedisi, ayakkabı tekini merdiven basamaklarına bırakarak kıçını zor toplayıp apar topar kaçabilmişti gecesinden. Bütün mutluluğunu küçük numara ayakkabı giymesine borçlu olan bu basiretsiz masal kahramanına hiçbir zaman yakınıp duymamışımdır. Allah'tan sevdiğim değerli bir yazar arkadaşım, bu masalı ve kahramanı yeniden yorumlayan öyküsünde, Kül Kedisi'nin basamaklarda düşürdüğü ayakkabı tekini, ertesi gün ülkedeki bütün genç kızlar gibi Kül Kedisi'nin ayağına oldurmayarak, en azından benim intikamımı almış, adalet duygumu yatıştırmıştır. İşte bütün o filmlerde kaçmakta olan esas oğlanın ayağına dolanan o hırslı ve sarsak kadınlarda Kül Kedisi'nin çeşitlemelerini görürüz. Her neyse, gene de bana bu öyküyü yazdıran şey bunlar değildi. Yalnızca bunlarla kalmış olmasıydı. Ben gene bir dolu entelektüel gevezelikle, şahane tembelliğime yaslanarak bu öyküyü yazmayı erteler dururdum. Şunu itiraf etmeliyim ki, bana bu öyküyü yazdıran aslında o Allah'ın belası kız çocuğu oldu. Onu tanıdıktan sonra hayatım değişti. Aslında hayatım karardı demek daha doğru olur. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Başta kendime olmak üzere, kimseye haksızlık etmeden bu öyküyü anlatmayı becerebilirsem kendimi mutlu sayacağım. Geçen ay bir arkadaşım 5 gün içinde 5 yaşındaki kızına bakıp bakamayacağımı sordu bana. Bir yerlere gideceklermiş, buna çok ihtiyaçları varmış. Bunu biraz da evliliğini kurtarmak için yaptığı yollu imalarda bulundu. Bir çeşit hayat memat meselesi yani. 5 günlük tatillerle hiçbir evliliğin kurtulamayacağını bildiğim halde sesimi çıkartmadım. Kimsenin hayatı hakkında iri laflar etmeyeli epey olmuştu. Her zaman çocuğa bakan annesi hastanedeymiş. Hoş hala hastanede. Ve onun o hastaneden sağ çıkmaması birdenbire hayatımın belli başlı temennilerinden biri oldu. Siz sevmemiş olabilirsiniz ama duygumu en iyi temenni sözcüğü açıklıyor. Kız kardeşi ise kazandığı burs nedeniyle Kanada'ya gidiyormuş. Ben iş gezilerinin dışında bunca yıldır kendi keyfime Antalya'ya bile gidemezken topu topu 3-5 kez gördüğüm şu çok bilmiş suratlı dişlek kız gece geç saatlere kadar Toronto sokaklarında gezsin ve taze turist hayranlarla alık alık kar küreyen makinaları seyretsin diye neler çektim. Yok hayır, yine de o makinelerin kürediği karlar altında şaşkın bir ölüm dileyemem ama o kadar kalpsiz değilim. Aslında bütün kabahat bende. Kimsenin suçu yok. Kabul etmemeliydim. Peki niye kabul ettim? Zaten izinliydim o sıralar. Çalışmıyor. Bütün gün evde oturup duvarlara bakmak istiyordum. Çaresiz durumda olan arkadaşımsa ilk kez bir şey istiyordu benden. Az görüşmemize, pek yakın olmamamıza karşın özellikle paransız zamanlarında borç alabildiğim biriydi. Ki her ne kadar fena kazanmıyorum desem de parasız zamanlarım hayatımın önemli bir bölümünü kapsar. Ama bu da bir neden değildi, ne bileyim, belki de canım iyilik yapmak ve cennete gitmek istiyordu. Bütün bunlar gene de ikna etmediyse sizi basiretsizlik deyin. Kısacası bir gaflet anında evet demiş oldum ama hiçbir gaflet anının bedeli bu kadar yüksek olmamalı. Düşünün, 5 yaşındaki bir kız çocuğuyla 5 gün, 5 tam gün. Sonuçta Barbie bebeğini alır gelir, önüne çocukluğumdan kalma Tina ciltlerimi koyarım, 2 fatoş, 1 Ayşegül, biraz çizgi film seyreder, biraz da şekerlemelerle oyalanır, olur biter sanıyordum. Ne gaflet, kapı açılıp da salona girdikleri anda başıma gelecek olan felaketi anlamıştım. Aynı erkeği çılgınca seven 2 gözü kara rakibenin en kanlı zamanlarında yüz yüze gelmesi gibiydi ilk karşılaşmamız. Sanki benimle hesaplaşmaya gelmişti. Bana günümü gösterecekti. Kana kandı. Ya o ya bendi. Salonun ortasında çaresiz kala kalmıştım. Karşımda 5 yaşında bir kız çocuğu değil, fettan, şuh ve kindar bir kadın vardı. Ben öyle başıma gelecek felaketleri sezmiş olmanın şaşkınlığıyla aval aval bakınırken annesinin yanından kopup zarif olduğunu sandığı gösterişli adımlarla yanıma geldi. Yüzünde pembe, dizilerdeki zengin, iyi eğitim görmüş, kötü kalpli genç kızlara özgü çarpık bir gülümsemeyle, manalı bir şekilde elini tutarak, ''Merhaba, ben Tude'' dedi. Ben eyvah, bütün 15'lerde ve bütün 18'lerde bütün televizyon kanalları açılacak, bütün o pembe diziler seyredilecek ve ben hafif hafif delireceğim diye düşünürken annesi ki artık o da bir düşmandı, en şirin sesiyle, ''Merak etme ablası, çok usludur, seni hiç üzmez. Bütün gün sessiz, sedasız oturur, televizyon seyreder.'' dedi. Gözücüyle televizyona baktım, kararmış ekranıyla her şeyden habersiz öylece duruyordu. Yok hayır, daha taksitleri bitmemiş o masum halet hiçbir şey yapamazdı. Onu görür görmez birdenbire aslında çocuk sevmediğimi düşündüm. Evet, ben aslında çocuk sevmiyordum. Düşünecek olursam yarım saatten fazla dayanabildiğim tek bir çocuk yoktu. Ya da henüz icat edilmemişti. Böyle olduğu halde hep onlarla iyi geçiniyormuşmuş gibi yapmış, yakınlarımın da arkadaşlarımın da çocuklarına hep öyle davranmıştım. Çoğunun doğum gününü unutmaz, hoşlarına gidebilecek armağanları almakla hep doğru seçimler yapardım. Çocukları yarım saat için sahiden çok seviyor, sahiden onlarla olmaktan hoşnutluk duyuyor, yarım saat sonra ise mümkünse ses geçirmeyen bir dolaba kaldırmalarını istiyordum. Eğer bu süre basit bir saati geçmişse bu dolap, bu buzdolabı bir bile olabilirdi. Onların sürekli ortalıklarda dolanıp hep bir şey istemeleri, sürekli bir şeyler sormaları, bizim çoktan sıkıldığımız bu dünyanın onlara yeniden ve yeniden açıklanması sinirime dokunuyor. Güzel bir öğleden sonra ya da hoş bir akşam üzeri geçirmek için gittiğim yerlerden onlar yüzünden bitkin dönüyordum. Oysa hemen herkes nedense beni çocuk seviyor diyebiliyordu. Aman Allah'ım, Ben bir sahtekardım. Bu yaşta bir kadın olarak niye hala çocuk sahibi olmadım yolundaki bütün soruları sahtekarca yanıtlamıştım demek. Bunu şimdi anlıyordum. Ne hiç evlenmemiş olmam bir nedendi, ne de karşıma bu iş için uygun biri çıkmamış olması. İşim gereği sık seyahat edişimi neden göstererek kedim olmayışını açıklamam da bir sahtekarlıktı. Bunu da şimdi anlıyordum. Kedilerin de mitolojisini seviyordum olsa olsa. Ne beslenmeyi biliyordum, ne de bakımlarını üstlenmeye yanaşıyordum. Mini mini kedili kutular, şirin kedi kartlarıyla orada burada gördüğüm kedilere gösterdiğim yakınlık numaralarıyla idare ediyordum. Şu lanet olası kız yüzünden çocuklar ve kedilerden sonra aslında kadınları da hiç sevmediğim çıkacaktı ortaya. Aman Allah'ım, yoksa ben yalnızca erkekleri mi seviyordum? Onların da magandalarını, zontalarını, sonradan görmelerini, yere tükürenlerini, burnunu karıştıranlarını, yuppilerini, arabalarında çıs tak çalanlarını, altın kolye, pırlanta, yüzük, zincirli künye, üçgen içinde yaşayanlarını çıkarırsam aradan dünya bir avuç kalıyordu. Benim için dünya birdenbire çok ıssızlaşmıştı. Annesini pencereden birlikte el sallayıp uğurladıktan sonra derin bir sessizlik oldu aramızda. İkimiz de birkaç dakika ne yapacağımızı bilemedik. Daha çok fırtına öncesi bir sessizliğe benziyordu bu. Sanki daha çok birbirimizi tartıyor, strateji ve taktik hesapları yapıyorduk. Sonra birden kendimi ayıpladım. Koskoca kadınsın ayol. Alt tarafı 5 yaşındaki bir çocuk, utanmıyorsun kendini onunla bir tutmaya. Böyle düşünmek o an bana iyi geldiyse de onun alt tarafı 5 yaşındaki bir çocuk olmadığını anlamam uzun sürmeyecekti. Alt tarafı 5 yaşında olmadığı gibi üst tarafında da yıllarla açıklayamayacağım kadar yoğunlaştırılmış bir kadınlık vardı. Kalktım mutfağa gittim. Hayattaki onca şeyi eledikten sonra elimde kalan şu bir avuç dünyanın üzerine bir bardak su içtim. İçimdeki bir his beni zor günlerin beklediğini söylüyordu. Zaten o içimdeki hissin bana bugüne kadar hoş bir şey söylediğini hiç hatırlamıyorum. Eminim o gece evde yattığımız odalarda, uyuduğumuz yataklarda ikimiz için aynı derecede yabancıydı. Bütün gece duvarlara baktım. Onu büyük bir şirinlikle yaptığım yatağına yatırdıktan sonra ışığı açık bırakmamı ister misin Tude diye sevecenlikle soracak olduğumda hak etmediği bir muameleye maruz kalmış ama gene de sezdirmemeye çalışıyormuş gibi sitemli yüzüme baktı ve ben karanlıktan korkmam dedi. Ben hayır belki tuvalete falan kalkman gerekir diye düşündüm de diye geveleyecek oldum. Başını bile çevirmeden gözlerini benden ayırmaksızın bir tek ufak hareketle elini uzatıp burada gece lambası var ya diyerek lambanın düğmesine bastı ki o kahrolası düğmeyi hiçbir aradığını yerinde bulamamışımdır. O halde mesele yok dedim acı acı gülümseyerek. Kabul edin acı acı gülümseyerek lafı buraya çok yakıştı. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.